Ayrım 3.
Vezirin bu konuşmasından sonra sıranın kendilerine gelmesini bekleyen ozanlar arasında mırıldanmalar, kıpırdanmalar, karışıklıklar görüldü. Bazıları usulca ortadan kaybolmak üzere bir iki adım geri attı. Aralarından yalnızca bir kadın sert adımlarla yaklaştı. Ömer'in meraklı bakışlarını gören kadı, "Bu Buharalı bir kadın şair. Kendini Cihan diye çağırtıyor. Dünya gibi, alem gibi Cihan." "Bir hayli dedikoduya yol açmış, aşk öykülerine sahip genç bir dul," dedi. Sesi uyarıcıydı ama Ömer'in bir kez merakı kabarmıştı, gözlerini kadından alamıyordu. Cihan, peçesini hafifçe kaldırmış, boyasız dudakları ortaya çıkmıştı. Güzel bir şiir okumaya başladı. Şiirde bir kere olsun hükümdarın adı geçmedi. Hayır, Semerkant'ı ve Buhara'yı sulayan, suyunu almaya hiçbir denizin layık olmaması yüzünden çölün derinliklerinde kaybolan Zerefşan ırmağını övüyordu. Nasırhan her zamanki alışkanlığıyla, "İyi dedin," dedi. "Ağzın altınla dolsun." Cihan, üzeri altın para dolu geniş bir tepsinin önünde eğildi ve altınları tek tek ağzına doldurmaya başladı. Herkes yüksek sesle saymaya başladı. Cihan, boğazına takılan bir hıçkırık yüzünden boğulacak gibi olunca başta hükümdar, herkes kahkahayla güldü. Vezir, kadının yerine dönmesi için işaret etti. Ağzından çıkan altın tam 46 dinardı. Gülmeyen tek kişi Hayyam'dı. Gözleri Cihan'a takılmış, ona karşı ne gibi duygular hissettiğini anlamaya çalışıyordu. Şiiri o denli saf, söyleyişi o denli vakur, yüreği o kadar cesur bu kadının bu aşağılayıcı ödüle boyun eğmesini anlamıyordu. Cihan peçesini kapatmadan önce daha da yükseltmiş ve bir bakış fırlatmıştı. Ömer bu bakışı yakaladı, içine çekti ve orada kalmasını istedi. Bu kalabalığın kavrayamayacağı bir kısacık an, bir sevgili için upuzun bir sonsuzluktu. Hayyam, zamanın iki yüzü var diye düşünmekten kendini alamadı. Zamanın iki yüzü, iki boyutu var. Uzunluğu güneşe, genişliği tutkulara uyarlanmış. Bu eşsiz anı koluna dokunmakla kadı bozmuş oldu. Artık çok geçti. Kadın yok olmuş, ortada sadece bir çarşaf kalmıştı. Ebu Tahir dostunu hana tanıttı. "Yüce katınızda Horasan'ın en büyük bilgini Ömer Hayyam bulunuyor. Onun için hiçbir bitkinin, hiçbir yıldızın sırrı yoktur." Ebu Tahir'in Hayyam'ın bildikleri arasında tıptan ve müneccimlikten söz etmesi boşuna değildi. Hükümdarlar her zaman bu iki dala ilgi duymuşlardır. Birincisine sağlıklarını ve yaşamlarını korumak, ikincisine yazgılarını anlamak için. Hakan memnun olduğunu, onurlandığını söyledi ama o gün bilimsel konuşmalar yapmak niyetinde değildi. Konuğunun durumunu değerlendiremeyerek, "Ağzı altınla dolsun," dedi. Ömer irkildi, şaşırdı ve yüzünde bir tiksinti belirtisi görüldü. Bunu anlayan Ebu Tahir ürktü. Hükümdar reddetmek onu kızdırabilirdi. Dostunu kolundan tuttu ama geç kalmıştı. Hayyam konuşmaya başlamıştı bile. "Haşmetli beni mazur görsünler ama oruçluyum. Ağzıma bir şey koyamam," dedi. "Yanılmıyorsam oruç ayı geçeli 3 hafta oluyor. Ramazan'da seferiydim. Nişapur'dan Semerkant'a gelirken orucu bıraktım. Sonradan borcumu ödeyeceğimi and içtim." Kadı dehşete düştü, odadakiler kıpırdadı, hükümdarın yüzünden bir şey anlamak olanaksızdı. Soruyu Ebu Tahir'e yöneltmeyi yeğledi. "Sen ki dinin kurallarını bilirsin, ağzına altın sokup çıkartmakla Hoca Ömer'in orucu bozulur mu?" Kadı yansız bir sesle, "Tam olarak söylemek gerekirse ağızdan giren her şey orucu bozar," dedi. "Altının yanlışlıkla yutulduğu da olmuştur." Nasır bu görüşü kabul etti ama tatmin olmadı. Ömer'e dönerek, "Reddedişinin gerçek nedeni bu mu?" diye sordu. Hayyam bir an duraksadı, sonra, "Tek nedeni bu değil," dedi. "Konuş öyleyse, benden korkmana sebep yok." Bunun üzerine Ömer şu dörtlüyü okudu. "Beni sana getiren yoksulluk muydu? İstekleri basitse kimse yoksul değil. dürüstü ve özgürü onurlandırabiliyorsan beklediğim onur vermen. Başka bir şey değil. Ebu Tahir kendi kendine, hey günlerin kararsın Hayyam diye söylendi. Böyle bir şeyi aslında istediği yoktu ama korkusundan söylemişti. Hakan'ın öfkeli sesi kulaklarından gitmemişti. Bu kez işin üstesinden gelebileceğinden emin değildi. Han derin bir düşünceye dalmışçasına sessiz, hareketsiz kaldı. Yanındakiler ağzından çıkacak ilk sözcüğü bir idam hükmü beklercesine bekliyor, dal kavukların bir kısmı usulca yok olmanın yollarını arıyordu. Ömer bu genel şaşkınlık havasından yararlanarak Cihan'ın gözlerini aradı. Cihan bir sütuna dayanmış yüzünü avuçlarının içine almıştı. Acaba Ömer için mi korkuyordu? Sonunda Han ayağa kalktı. Ömer'e doğru kararlı adımlarla yürüdü. Ona kuvvetle sarıldı, elinden tutup peşinden sürükledi. Tarihçiler, Maverai Nehri'nin efendisi Ömer Hayyam'ı o denli sayıyordu ki onu hep tahtında yanı başında oturtuyordu diye yazdılar. Saraydan çıktıklarında Ebu Tahir, artık Han'la dostsunuz dedi. Az önce boğazını kurutan korku ne denli büyükse, şimdi de sevinci o denli büyüktü. Ama Hayyam, denizin komşusu olmaz, hükümdarın dostu olmaz atasözünü unuttun mu diye sormaktan kendini alamadı. Açılan kapıyı küçümseme, saraydaki geleceğin çizilmiş görünüyor. Saray hayatı bana göre değil. Tek düşüm, tek tutkum, günün birinde bir rasathane, bir gül bahçesi sahibi olmak. Sonsuza dek elimde şarap, yanımda güzel bir kadın, gökyüzünü incelemek istiyorum. Ebu Tahir güldü. Şu şair kadın ne kadar güzel, dedi. Ömer'in tek düşündüğü oydu ama sustu. Ağzından çıkacak en ufak bir sözcüğün kendini ele vermesinden çekiliyordu. Kadı biraz hafif davrandığını anlayarak sözünü değiştirdi. Senden bir şey isteyeceğim. İsteklerimle beni şımartan sensin her zaman. Öyle olduğunu kabul edelim ve diyelim ki karşılığında bir şey istiyorum. Evin önüne gelmişlerdi. Ebu Tahir konuşmalarını sofrada sürdürmeyi önerdi. Seninle ilgili bir tasarım var. Bir kitapla ilgili. Bir an için rübaiyatı unutalım. O benim için bir dahinin kaprisleri. Sen asıl tıpta, astrolojide, matematikte, fizikte ve metafizikte başarılısın. İbn-i Sina'nın ölümünden beri bu konuları senden iyi bilen yok derken yanılıyor muyum? Hayyam cevap vermedi. Ebu Tahir devam etti. İşte bu dallarda senden bir kitap bekliyorum. Sonuncusu olacak bir kitap ve onu bana ithaf etmeni istiyorum. Sanmam ki bu alanlarda sonuncu kitap olsun ve bu nedenle bugüne dek hiçbir şey yazmadan sadece okudum, öğrendim. Açıkla. Eskileri ele alalım. Yunanlıları, Hintlileri, benden önceki Müslümanları. Tüm bu konularda pek çok kitap yazdılar. Yazdıklarını yineleyecek olursam benim işim nafile iş olur. Onlara karşı çıksam ki bunu hep istedim, benden sonrakiler de bana karşı çıkacaklar. Bilginlerin yazdıklarından geriye yarın ne kalacak? Kendilerinden önce gelenleri karalamaları. Başkalarının kuramlarını nasıl yıktıkları belki anımsanacaktır ama kendi kurdukları kuramlar da başkaları tarafından yıkılacaktır. Hatta ardından gelenlerce alaya alınacaktır. Bilinen yasadır bu. Şiirde böyle bir yasa yoktur. Sonraki ondan öncekini asla yadsımaz, ardından gelen de onu yadsımaz. Yüzyılları büyük bir rahatlıkla aşar. İşte bunun için rübaiyatı yazıyorum. Bilimde beni hayran bırakan nedir bilir misin? Onda şiirin yüceliğini bulurum, matematikte sayıların baş döndürücü tadını, astronomide evrenin gizemli mırıltısını. Ama bana gerçek olandan lütfen söz etmeyin. Bir an durdu, sonra devam etti. Semerkant'ın çevresinde dolaştığım günler oldu. Üzerlerinde artık hiç kimsenin çözemediği yazılar olan harabeler gördüm. Kendi kendime dedim ki, eskiden burada yükselen kentten geriye ne kaldı? Nasıl bir krallık vardı, nasıl bir bilim, nasıl bir yasa, nasıl bir gerçek? Hiç. İstediğim kadar bu enkazın altını üstüne getireyim, bir çanağın üzerinde bir yüz, bir duvarda bir resim parçası bulabildim sadece. İşte 1000 yıl sonra benim zavallı şiirlerim de böyle olacak. kırık çömlekler, resim parçaları, sonsuza dek gömülmüş bir dünyanın artıkları. Bir kentten geriye kalan, yarı yarıya sarhoş bir şairin üzerinde gezdirdiği kayıtsız bakışlardır. Ebu Tahir pusulasını şaşırmış gibiydi. "Sözlerini anlıyorum," diyebildi. "Ama yine de şafi bir kadıya şarap kokan şiirler adamak istemezsin herhalde." Ömer, eğer şarabı sulandırmak denilebilirse uzlaşmacı, minnet dolu bir tavır takındı. Bu konuşmayı izleyen aylarda küp denklemleriyle ilgili ciddi bir eser yazmaya koyuldu. Bu cebirsel denklemini bilinmeyenine Arapça şey diyordu. Bu sözcük İspanyolca yapıtlarda say diye yazıldığından zamanla X biçimi alacak ve bilinmeyeni göstermekte kullanılan evrensel X harfine dönüşecekti. Hayyam, Semerkant'ta tamamladığı eserini koruyucusuna adadı. Bizler bilim adamlarının gözden düşürüldükleri bir çağın kurbanlarıyız. Aralarında pek azı gerçek bir araştırma yapmak olanağını bulabiliyor. Günümüz bilginlerinin bilmedikleri şeylerden biri maddi sonuçlar çıkartmak. Bu nedenle bu dünyada olup biten kadar bilime ve insanoğlunun kaderine ilgi duyan bir kişiye rastlamak ümidini yitirmişken, Tanrı karşıma büyük kadı Ebu Tahir'i çıkarttı. Bu çalışmayı onun yardımıyla tamamlayabildim. Hayyam o akşam artık evi gibi kullandığı bahçedeki küçük köşküne döndüğünde akşamın o saatinden sonra yazamam diye yanına lamba almamıştı. Yolunu ay ışığı aydınlatıyordu. Şevval'in bu son günlerinde ay incecik bir hilal biçiminde olduğu halde. Kadının konağından uzaklaşır uzaklaşmaz el yordamıyla yürümeye başladı ve birkaç kez düşecek gibi oldu. Salkım söğütlerin dalları yüzüne çarpıp duruyordu. Odasına girdiğinde tatlı bir sesin tatlı sitemiyle karşılaştı. "Daha erken gelirsin sanmıştım." Bu kadını aklından çıkarmadığı için mi sesini duyar gibi oldu. Usulca kapattığı kapının ardında durmuş, önce bir görüntü seçmeye çalışıyordu. Boşuna. Ses bir sis perdesinin ardından gelir gibi yeniden duyuldu. "Susuyorsun. Bir kadının odanın mahremiyetini bozabileceğini sanmıyorsun. Sarayda bakışlarımız karşılaştı gerçi ama han oradaydı. Sonra kadı ve tüm saraylılar. Bakışlarını kaçırdın. Nice erkek gibi sen de kaçmayı yeğledin. Basit bir kadın için kaderi zorlamak niye? Çeyiz olarak sivri dilinden ve kötü ününden başka bir şeyi olmayan bir dul için. Hakan'ın öfkesine yol açmak niye?" Ömer sanki görünmeyen güçler tarafından yerine mıhlanmıştı. Ne kımıldayabiliyor ne konuşabiliyordu. "Cihan, bir şey söylemiyorsun," dedi. "Ne yapayım, ben de kendi kendime konuşurum. Şimdiye kadar girişken davranan da benim zaten. Sen saraydan çıktıktan sonra hakkında bilgi edindim, nerede oturduğunu öğrendim. Semerkantlı zengin bir adamla evli olan bir akrabamda kalacağım bahanesiyle dışarı çıktım. Genelde saraya birlikte yolculuk yaptığımdan haremde kalırım. Haremdeki arkadaşlarım beni sever, dışarı gidip onlara haber getirmemi isterler. Beni rakip olarak görmezler. Hanın karısı olmak gibi bir niyetim olmadığını bilirler. Gerçi Hakan'ı baştan çıkarabilirdim ama hükümdar karılarının nemene bir hayat yaşadıklarını yakından gördüm. Onun için de istemem. Benim için yaşamak erkeklerden daha önemli. Birinin karısı olsam da olmasam da Hakan divana gelip şiir okumamı istiyor. Benimle evlenmeyi düşündüğü an beni dört duvar arasında kapatmakla işe başlar." Şaşkınlığından zorlukla kurtulan Ömer, Cihan'ın söylediklerini aklında tutamadı ve ilk sözcükler dudaklarından döküldüğünde Cihan'a ya da kendine değil bir gölgeye konuşuyor gibi konuştu. Yetişme çağında ve daha sonraları bir bakışla, bir gülümsemeyle karşılaştığım çok oldu. Geceleri bu bakış bedenlenip bir kadına, karanlıkta bir parıltıya dönüşüyordu. Şimdi ise bu karanlığın içinde gerçek olmayan bir köşkte, gerçek olmayan bir kentte sen, güzel kadın, üstelik şair kadın, kendini sunuyorsun. Cihan güldü. "Sunmak mı? Ne biliyorsun? Bana dokunmadın, beni görmedin ve herhalde görmeyeceksin. Çünkü gün doğmadan gideceğim." Koyu karanlığın içinde ipek kumaş hışırtısı ve koku birbirine karıştı. Ömer nefesini tuttu, eti canlandı, bir çocuk safiyetiyle sormaktan kendini alamadı. Peçen hala yüzünde mi? Geceden başka örtüm yok. Bir kadın, bir erkek. Adı bilinmeyen bir ressam onları yan yana uzanmış, birbirlerine sarılarak hayal etmiş. Güllerden bir yatak, ayak ucunda akan gümüş rengi bir dere, Cihan'a Hint tanrıçasının dolgun memelerini yakıştırmış. Ömer'in bir elinde şarap kadehi, diğer eliyle sevgilisinin saçlarını okşuyor. Her gün sarayda karşı karşı geliyorlardı. Duygularını belli etme korkusuyla birbirlerinden uzak duruyorlardı. Hayyam her akşam küçük köşkünün yolunu tutup sevgilisini beklemeye gidiyordu. Acaba kısmette kaç gece beraberlik vardı? Her şey hükümdara bağlıydı. O gitmeye kalkışırsa Cihan da onlarla gidecekti. Hükümdar önceden hiçbir açıklamada bulunmazdı. Bir sabah atına atladığı gibi Buhara'nın, Kiş'in ya da Pencikent'in yolunu tutuverirdi göçebeoğlu göçebe. Saray peşinden yetişmenin telaşı içinde. Ömer'le Cihan bu anın gelmesinden korkuyorlardı. Her öpüşte bir veda tadı, her sarılışta soluk kesici bir kaçamak lezzeti vardı. Çok sıcak yaz gecelerinden birinde Ömer Cihan'ı beklerken dışarı çıktı. Muhafızların sesleri yakından gelince ürktü. Ama endişesi boşa çıktı. Cihan kimseye görmeden gelmişti işte. İlk öpüşler kaçamak, sonrakiler uzun uzun. Başkalarının gününü bitirip kendi gecelerine başlamanın bir yoluydu bu. Bu kentte bizim gibi buluşan kaç sevgili var dersin? Soruyu soran Cihan muzip muzip fısıldıyordu. Ömer gece takkesini düzeltti, yanaklarını şişirdi, sesine bir ağırlık verdi. Durumu yakından inceleyelim bakalım. Canları sıkılan evli kadınları, itaatkar köleleri, kendilerini satan ya da kiralayan fahişileri, iç çeken bakireleri bir kenara bırakırsak geriye kaç kadın, kendi seçtiği erkekle buluşan kaç sevgili kalır? Yine acaba kaç erkek sevdiği kadının özellikle başka bir şey yapmadığı için kendini sunan değil, bir başka nedenle kendini veren bir kadının yanında uyur? Kim bilir? Belki bu gece Semerkant'ta tek bir seven kadın ve tek bir seven erkek vardır. Neden sen, neden ben diyeceksin. Çünkü Tanrı nasıl bazı çiçekleri zehirli yaratmışsa bizi de aşık yaratmış da ondan. Ömer gülüyor, Cihan'ın gözyaşları akıyordu. İçeri girelim ve kapıyı kapatalım. Mutluluğumuzun sesini duyabilirler. Birkaç kez seviştikten sonra Cihan doğruldu, yarı yarıya örtündü, sevgilisinden az öteye gitti. Sana bir sır vereceğim. Bunu Han'ın eşinden öğrendim. Neden Semerkant'a geldiğini biliyor musun? Ömer onu durdurdu. Harem dedikodusu dinlemeye niyetli değildi. Hükümdarın sırları beni ilgilendirmiyor. Bunları dinleyenin kulakları yakılır. Dinle beni, bu sır ikimizi de ilgilendiriyor çünkü hayatımızı alt üst edebilir. Nasır Han askeri teftişte bulunmak için gelmiş. Yaz sonunda, sıcaklar geçer geçmez Selçuklu ordusunu saldıracağını sanıyor. Selçukluları Hayyam çocukluğundan bilirdi. Müslüman Asya'nın efendileri olmalarından çok önce doğduğu kenti ele geçirmişlerdi. Kuşaklar boyu dillere destan büyük korku o günlerden kalmaydı. Hayyam'ın doğumundan 10 yıl önce olmuştu bütün bunlar. Nişapurlular bir sabah uyandırdıklarında kentlerini Türk savaşçılarının kuşattıklarını görmüşlerdi. Ordularının başında iki kardeş vardı. Şahin diye tanınan Tuğrul Bey ve Atmaca diye tanınan Çağrı Bey. O sıralarda adları henüz duyulmamış ve daha yeni Müslüman olmuş Göçebe Asiret reislerinden Selçuk Bey'in oğlu Mikail Bey'in iki oğluydular. Kendin ileri gelenlerine şöyle haber göndermişlerdi. Erkeklerinizin küstah, sularınızın yer altında oldukları söyleniyor. Direnecek olursanız yer altındaki su oluklarınız yer üstüne, erkekleriniz de yer altına gider. kuşatma sırasında sık görülen palavralar. Yine de Nişapur'un ileri gelenleri kent halkının canına ve malına dokunulmayacağı, su yollarına zarar verilmeyeceği sözüne karşılık teslim olmaya karar verdiler. Yenenin sözü ne işe yarar? Kuvvetler kente girer girmez Çağrı Bey adamlarını kent içine ve çarşıya salmak istedi. Tuğrul Bey, Ramazan olduğu ve bir İslam kentinin Ramazan'da yağmalanamayacağı gerekçesiyle karşı çıktı. Görüşü benimsendi ama Çağrı Bey pes etmedi. Sadece halkın bağışladığı Ramazan ayından çıkana kadar beklemeye karar verdi. Kentliler, iki kardeş arasındaki görüş farkını öğrendiklerinde ertesi ay yağmalanacaklarını, saldırıya uğrayacaklarını ve öldüreceklerini anladılar. İşte büyük korku böyle başladı. Saldırıdan kötüsü saldırının beklenmesidir. Hiçbir şey yapmadan aşağılayıcı bekleyiş. Dükkanlar boşalmıştı. Erkekler gizlenmişti. Kadınlar ve kızlar güçsüz kalmış ağlaşıyorlardı. Ne yapmalı, nasıl kaçmalı, hangi yoldan gitmeli? İşgalci her yeri tutmuştu. Atlı askerler büyük meydan çarşısının çevresinde, yanık kapıda mahalle aralarında, sem sokaklarında gidip geliyorlardı. Sürekli sarhoştular. Bir fidye, bir vurgun, bir rüşvet bekleyişi içindeydiler. Diğerleri de komşu köyleri yağmalıyorlardı. Orucun bitmesi, bayramın gelmesi istenmez mi genelde? O yıl orucun sonsuza kadar sürmesi, bayramın hiç gelmemesi istendi. Yeni ay gökyüzünde belirdiği vakit kimse ne eğlenmeyi, ne gezmeyi, ne kuzu çevirmeyi düşünebiliyordu. Zaten bütün kent bir aydır beslenen kurbanlık bir koyuna benziyordu. Bayram öncesinde dileklerin yerine getirildiği Kadir gecesinde binlerce kişi dua ve gözyaşları içinde geceyi camilerde, tekkelerde geçirmişti. Kale içinde ise Selçuklu kardeşler arasında hararetli bir tartışma sürmekteydi. Çağrı Bey askerlerine aylardır para verilmediğinden sızlanıyordu. Bu zengin kenti yağmalamaları sözü verildiği için savaştıklarını söylüyor, ayaklanmak üzere olduklarını, onları daha fazla tutamayacağını söylüyordu. Tuğrul Bey başka bir dilden konuşuyordu. Biz fetihler öncesi bir dönem yaşıyoruz. Daha alacağımız nice kent var. İsfahan, Şiraz, Rey, Tebriz ve daha niceleri. Teslim olduğu halde Nişapur'u yağmalayacak olursak bize hiçbir kapı açılmaz, hiçbir karargah zaaf göstermez.